Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Şimdi bazı kavimler, yani bazı peygamberlerin tebliğde bulunduğu bazı kavimlerin müşkülatı uluhiyette, bazı kavimlerin müşkülatı rububiyet konusunda olmuş. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi buna bir örnektir. Bu kavmin müşkülatının daha çok rububiyet noktasında olduğu ifade ediliyor. Fakat umumi olarak uluhiyet tevhidine peygamberlerin davet ettikleri ayetlerde net olarak ifade ediliyor. Yani bu net bir husus. Yani neden böyle bir soru geldi anlamadım. Tarikat ehlini yanılmaya ve delalete sevk eden en önemli neden nedir? Bu konuda çok şey söylenebilir belki ama benim şahsi görüşüm doğruysa Allah'tandır, yanlışsa bendendir. İnsanların değer ölçüsü olarak doğruları tespit noktasında kıstas olarak farklı şeyler benimsemeleri sebebiyle oluyor. Şöyle ki, mesela bir insan ne kadar fasık olursa olsun, yani görünüşte her ne kadar ibadet diye ifade edilen bazı şeyleri yapsalar da, halk arasında ibadet olarak kabul edilen bazı şeyleri yapsalar da, itikat noktasında Allah'ın ve Resulünün tebliğ ettiği, davet ettiği itikat esaslarından fersah fersah uzak olan bazı kimselerin elinde bazı harikaların görülmesi, keramet zannettikleri bazı olağanüstülüklerin görülmesi onları toptan bir kabule sevk ediyor. Halbuki bu hususta bir deccalin ahir zamanda ne tür harikalar göstereceğini, Allah'ın onun elinde bir takım harikaların zuhur etmesine fırsat vereceğini bilen bir insan, hadis-i şeriflerden bunu okuyan bir insan asla ölçü olarak bunları almaz. Nitekim Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın bu tür anlayışları ortaya koyan güzel bir sözü var. Hakkı ehlini tanıyarak, ehlini tanımaya çalışarak bulamazsınız. Siz hakkı tanıyın, hakkın ehlini de bilirsiniz buyuruyor. Yine Ali radıyallahu anh'den gelen bir rivayette, nasıldı o? Darimi'de geliyor. Yok, Darimi'de geliyor. Bir kimse ömrünü cepheden cepheye cihatla geçirse bile, hatta rükün ile makam arasında öldürülse bile, Allah onu yine de hayırlı olduğunu zannettiği kimselerle birlikte haşredecektir diyor. Dolayısıyla görünüşte ibadet yapan bir takım insanlar, Ali radıyallahu anh burada sakındırdığı bir husus var. Görünüşte bir ibadet var. Hatta en faziletli ibadetlerden cepheden cepheye cihada koşmak, rükün ile makam arasında öldürülmek. Buna rağmen o kimseyi Allah azze ve celle hayırlı hak üzere olduğunu zannettiği kimselerle birlikte haşreder diyor. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hariciler hakkında beyanatlarını düşünecek olursak, onların namazları yanında siz kendi namazlarınızı beğenmezsiniz. İbadetleri yanında kendi ibadetlerinizi, Kur'an okuyuşları yanında kendi Kur'an okuyuşlarınızı küçümsersiniz, hafife alırsınız. Ama onlar okudukları Kur'an gırtlaklarından aşağı inmeyen kimselerdir ve okun avını delip geçtiği gibi dinden çıkarlar buyruluyor. Demek ki görünüşte bir takım ibadetlerden öte insanların itikadı bundan daha bir öncelik taşıyor. Yani bu insanlar namaz kılmasına rağmen, hatta çok güzel namaz kılmalarına rağmen, ibadetten elleri dizleri nasır tutmasına rağmen, yüzleri benizleri oruçtan sararmasına rağmen bunları dinden çıkaran şey nedir? Yani onlar Allah'ın kitabını okurlar ama okudukları ayetler onların gırtlaklarından aşağı inmez. Yani bunu fehmetmezler, anlamazlar. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den gelen diğer bir hadiste sizin hakkınızda üç şeyden korkarım buyuruluyor. Bunların birincisinde şu sayılıyor. Bir kimse Kur'an'ı okur, onun behçeti, güzelliği kendisine akseder, kendisinde görülür. Sonra da diyor İslam'ı bir gömlek gibi sırtından çıkarır ve komşusunu şirk ile itham eder diyor. Korktuğum şeylerin birincisi budur diyor Allah Resulü. Soruyorlar, itham eden mi şirke daha yakındır yoksa itham edilen mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam itham eden şirke daha yakındır buyuruyor. Demek ki bu kimse Kur'an okumasına rağmen bu şekilde dinden kendisini dinden çıkarabilecek, şirke sokabilecek hususlar, itikatlara sahip olabiliyor. Bunun sebebi Allah Resulü'nden yüz çevirmektir. O yüzden doğru yolun ölçüsünü biz tespit ederken, tarif ederken Allah'tan ve Resulü'nden geleni sahabilerin anladığı gibi anlamak deriz. Dini sahabilerin anladığı gibi anlamak. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 137. ayetinde eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, sizin inandığınız gibi inanırlarsa elbette hidayet bulurlar buyuruluyor. Hitap sahabelere bak. Kur'an'ı ve sünneti sahabeler nasıl anlamış o şekilde anlamamız lazım. Bu yolda saptığımız oranda batılın kucağına düşüveririz. Kur'an'ı Resul sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği şekilden başka bir şekilde açıklamaya çalışırsak, nitekim günümüzde öyle bir anlayış yaygınlaşmıştır ki Kur'an-ı Kerim'in zahiri anlamından ne kadar uzaklaşırsan, muhkem ayetlerden ne kadar uzaklaşıp böyle mistik bir takım unsurlar çıkarırsan o kadar Allah katında yüce kabul edilirsin. O kadar Allah'ın dostu kabul edilirsin. Şuna bak, nice hikmetler çıkarıyor diyerek farklı yaklaşımlar sergileniyor. Şimdi ölçü olarak Kur'an'ı anlamada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı mutlak öncelikli. Diğer taraftan sahabelerin inandığı gibi inanmak. Çünkü bugün diyorlar ki işte siz kitap sünnet diyorsunuz da herkes kitap ve sünnete bakarsa fırka fırka olur. Herkes kendi başına göre kitap ve sünnetten bir hüküm çıkarır. Her insan sayısı kadar da din fırka meydana gelir diyorlar. Halbuki biz bunu söylerken Kur'an ve sünneti sahabilerin anladığı şekilde anlamayı da ifade ediyoruz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetim 72-73 fırkaya bölünecek. Bunlardan sadece birisi hak üzere olacak, diğerleri cehennemlik olacaktır buyuruyor. Bunların kim olduğu sorulunca da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bugün benim ve sahabelerimin üzerinde bulunduğu yolda bulunanlar buyuruyor. Dolayısıyla bir insanın hak yolda olmayı muhafaza etmesi için, sırat-ı müstakimi muhafaza edebilmesi için mutlaka Kur'an ve sünneti sahabelerin anladığı gibi anlaması lazım. Nasıl ki sahabeler o dönemde mezhep mezhep bölünmemişse, fırka fırka, tarikat tarikat bölünmemişse bu takdirde bizler de tek bir cemaat halinde, Allah Resulü'nün kurduğu cemaat olarak tek fırka üzere kalırız. Tek hak yol bir tanedir. Allah cümlemizden razı olsun. Yani hasılı kelam, aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Bizim her şeyden önce hakkı hak olarak bilmek için, batılı da batıl olarak bilmek için elimizde bir ölçü olması lazım. Bu ölçüyü kaybeden insan veyahut hiç tanımayan insan mutlaka batılın kucağındadır. Ya hevasının yolundan gider yahut yine hevasının yolunda gider. Şöyle ki, bir tarafta isyan, Allah'a isyan yolunu tutarak hevasının yolunda gider. Bir tarafta da, diğer tarafta da günümüzde sufilerin yaptığı gibi hak olduğunu zannederek batılın içerisine düşüverir. Dolayısıyla insan aklı malüldür. Bilgi kaynakları sınırlıdır. Hakkı tespit edebilme yeteneği sınırlıdır. Her şeyin orta yolunu, her hususta hakkı, doğru olanı Allah ve Resulü bildirir. İhtilafın kaynağı insanlardır. Allah katından gelen ise birliği emreder. Şayet bu din Allah'tan gayrından gelseydi, onda Kur'an Allah'tan gayrından gelseydi, onda birçok ihtilaflar bulurdunuz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve herhangi bir ihtilaf durumunda da hükmü Allah'a ve Resulüne döndürmemiz gerektiğini bize emrediyor. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsak meselelerin çıkış yolu, halledilme yolu ancak budur. Amin ecmain. Allah razı olsun. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Kiraat vaktinde mescide girdiğimizde ne yapacağız? Oturacak mıyız? Namaz mı kılacağız? Ya da bu ikisini de yapmayıp ne yapacağız? Kiraat vaktinde yani kiraat vakitleri yasaklanan vakitler olarak güneşin doğarken, güneşin tam tepedeyken ve gruba meyletmişken, batarken bu vakitlerde, kiraat vakitleri denilen bu vakitlerde namaz kılmak yasaklanmış. Ancak yasaklanan namaz nafile namaz kılmaktır. Söz konusu olan farz bir namaz ise, o şekilde geciktirilmişse bunu eda etmek gerekir. Yine tahiyyatül mescid namazı da emredilmiş bir namazdır. Yani vaciptir. Mescitte oturacak kimsenin mutlaka iki rekat tahiyyatül mescid namazı kılması farzdır. Emir sigasıyla gelmiştir. Evet, onu da ifade ettik inşallah. İmam Rabbani, Abdülkadir Geylani, Muhiddin Arabi ve bunun gibi tasavvufun büyükleri sayılan zatların kitaplarında yazanlar gerçekten doğru mu? Yoksa bunlar da tahrife uğramış mıdır? Ölen bu insanlar gerçekten kitaplarda anlatıldığı gibi midir? Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Şimdi biz kişiler ve isimler olarak ele alırsak, az önce Hazreti Ali'den naklettiğim sözü tekrar edeyim. Siz hakkı ehlini tanımaya çalışarak bulmaya gayret ederseniz hakkı bulamazsınız. Siz hakkı tanıyın, hakkın ehlini de tanırsınız diyordu. Mesele bu olunca önümüze faziletlerine inanılan her kim çıkarsa çıksın. Ölçü olarak bir metot vardır. Mesela İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın örneğinde olduğu gibi kendisine temettu haccı ile ilgili bir mesele sorulunca o da Allah Resulü'nün uygulamasını, hadisini onlara naklediyor. Karşıdaki muhatap şahıs da diyor ki Ebu Bekir ve Ömer şöyle yapıyor deyince İbn Abbas radıyallahu anh'a bir daha benimle konuşmayın. Çünkü ben size Allah Resulü'nün sözünü söylüyorum. Siz bana Ebu Bekir dedi, Ömer dedi diyorsunuz diyor. Yani Allah ve Resulü'nün önüne Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma gibi ümmetin en faziletlileri dahi, sahabenin en faziletlileri dahi çelişse asla Allah ve Resulü'nün önüne geçirilemez. Bu temel bir kaidedir. Diğer taraftan bu kimselerin kitaplarında böyle şeyler var mıydı, yok muydu meselesine gelince çok şey söylenebilir. Ama ortada şu bir gerçek. Bir takım insanlar bu kitapları Abdülkadir Geylani'ye öyle ya da böyle veya İmam Rabbani'ye veya Celaleddin Rumi'ye veya İbn Arabi'ye öyle ya da böyle isnat ediyorlar. Bu kitaplar onların eseri olarak kabul ediliyor. Önemli olan bu. bu şekilde kabul edilmezdir. Yoksa hakikaten onlar mı yazmıştır, yoksa başkaları mı yazmıştır, hiç önemli değil. Yani bir Celaleddin Rumi mesnevisine bir takım çirkinlikleri yazmasına rağmen ve eldeki bütün mesnevi nüshalarında aynı şeyler mevcut bulunmasına rağmen, ondan asırlarca sonra yaşamış bir insan, ben Mevlana'nın asrında yaşasaydım mesneviyi yazardım diyebiliyorsa ve o benim asrımda olsaydı işte risaleleri yazardı diyebiliyorsa, demek ki içindekilerin toptan kabul edildiğini gösteriyor. Halbuki bizim ölçümüz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği gibi, size sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki esas bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetimdir. Bu ikisi Havz-ı Kevser'e kadar birbirinden kopmadan birbirine bağlıdır buyuruyor. Kitap ve sünnete muhalif olan, eğer İbni Arabi gibi faziletine inanılan, derecesinin yüksek olduğuna inanılan bir şahıs olunca ona göz yumuluyorsa, ama benim gibi sıradan bir vatandaş Kur'an ve sünnete muhalif bir şey söylediği zaman hemen tekfir ediliyorsa, burada bir adaletsizlik var en başında. Ölçü Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ise, buna uymayan her yanlış kimden gelirse gelsin şöyle bir kenara konulması gerekir. Ve yine hak sözde kimden gelirse gelsin onun da kabul edilmesi gerekir. Madem ölçü bu, birilerine imtiyaz sağlamanın anlamı nedir? Yoksa Bakara suresinin 165. ayetinde ifade edildiği gibi, onlar Allah'tan başka bir takım dostlar edinirler, onları Allah'ı sever gibi severler diye ifade edilen tehdidin kapsamı altına gireriz. Yani bir kimseyi Allah'ı sever gibi sevmek demek, o ne kadar itikadi açıdan sapıklık ortaya koysa da veya isyan etse de ben yine de onu severim diyen insan, o kimseyi Allah'a rağmen seviyor demektir. Halbuki Allah Azze ve Celle böyle bir sevgiyi reddediyor. Evet, inşallah ifade etmeye çalıştığımız şeyler anlaşılmıştır. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Hakkınızı helal edin. Ben de yavaş yavaş müsaade isteyeyim. Allah cümlemizden razı olsun. Estağfurullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.